Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 18. ayrım. 14. Laurel Canyon, Studio City bölgesini Hollywood ile Sunset Strip'e bağlayan, Santa Monica dağlarının arasından kıvrıla büküle giden bir yoldu. Yol güneye doğru, Mulholland Drive'ın altına inince, 4 şeritten 2 şeride düşüp, kafa kafaya çarpışmalara davetiye çıkarıyordu. Aynı noktada kanyon, 40 yıllık Hollywood bungalovlarıyla, çağdaş cam apartmanların yan yana sıralandığı Los Angeles'ın en sıradışı semti haline geliyordu. Harry Houdini dik yamaçta bir şato inşa ettirmişti. Jim Morrison ise hala kanyonun tek alışveriş noktası olan küçük marketin yakınındaki ahşap evde yaşamıştı. Burası artık rock yıldızları, yazarlar, aktörler ve uyuşturucu satıcıları gibi yeni zenginlerin yaşadığı bir yer olmuştu. Laurel Canyon'da oturuyorum diyebilmek için toprak kaymalarına ve inanılmaz trafik sıkışıklığına aldırış etmez gibi görünüyorlardı. Dr. Locke, Laurel Canyon bulvarından ayrılan Lookout Mountain Drive adlı dik yokuşta oturuyordu ve Bosch'un emniyetin verdiği kapris marka arabası tırmanırken epey zorlandı. Aradığı adresi bulmaması olanaksızdı. Çünkü evin ön cephesine kapı numarası mavi neonla yazılmıştı. En az 25 yıllık rengarenk boyanmış bir Volkswagen minibüsün arkasına park etti. İşte Laurel Canyon böylesine bir zaman karmaşası sergiliyordu. Bosch arabadan indi, sigarasını kaldırıma atıp söndürdü. Etraf karanlık ve sessizdi. Motorun soğurken çıkardığı çıtırtılar kulağına geldi. Ayrıca sıcak yağ kokuyordu. Açık camdan uzanıp kalın klasörlerini aldı. Locke'un evine ulaşmak yaklaşık bir saatini almıştı ve bu arada cinayetlerdeki yeni fark ettiği modeli düşünmeye zamanı olmuştu. Ayrıca bulgularını onaylatmak için de bir yol keşfetmişti. Locke elinde bir kadeh kırmızı şarapla kapıyı açtı. Ayakları çıplaktı ve üzerinde kot pantolonla cerrahların giydiği yeşil önlük vardı. Boynunda, ucunda büyük bir pembe kristal olan deri kolye vardı. ''İyi geceler dedektif Bosch, lütfen içeri gir.'' Holden geçip cam kapıları aydınlatılmış bir havuzun yer aldığı arka bahçeye açılan, aynı zamanda yemek odası görevini üstlenen büyük salona girdiler. Yerdeki pembemsi halı eskimiş ve kirliydi ama doğrusu ev, seks konusunda uzman bir profesör ve yazar için hiç de fena sayılmazdı. Biraz önce içinde biri yüzmüş gibi, havuzun suyunun hafifçe dalgalandığı dikkatini çekti. Bayat bir marihuana kokusu geldi burnuna. ''Şahane bir ev'' dedi Bosch. ''Neredeyse komşu sayılırız. Ben tepenin ardında, Woodrow Wilson'da oturuyorum.'' ''Öyleyse buraya gelmen niçin 45 dakika sürdü?'' ''Aslında evden gelmiyorum. Buke Canyon'da bir arkadaşımın evindeydim.'' ''Bir hanım arkadaşım varlığı 45 dakikalık yolu açıklıyor.'' ''Beklettiğim için özür dilerim doktor. İsterseniz hemen konuya girelim ki gereğinden fazla zamanınızı almayayım.'' ''Evet, lütfen.'' Dosyaları yemek masasına yerleştirmesini işaret etti ama boşa şarap ikram etmedi. Sigara içmek ya da bir mayo giyip havuza girmek isteyip istemediğini de sormadı. Bu saatte rahatsız ettiğim için üzgünüm. Hemen konuya gireceğim. Bunu söylemiştin. Benim de işlerim biraz aksadı. Tanıklık etmek araştırmalarımda ve yazı takviminde bir gün gecikmeme yol açtı. Bu gece bu açığı kapatmaya çalışıyordum. Bosch doktorun saçlarının ıslak olmadığını fark etti. Belki o çalışırken başka biri havuzda yüzüyordu. Locke bir iskemleye oturdu ve Bosch, betondaki sarışın konusundaki çalışmaları kronolojik olarak anlattı. Ona, pazartesi sabahı karakola bırakılmış olan notu gösterdi. Son ölümün ayrıntılarını sıralarken, Locke'un gözlerinin ilgiyle parladığını fark etti. Sözü bitince psikiyatr kollarını göğsünde kavuşturup gözlerini kapattı. Devam etmeden önce biraz düşünmek istiyorum. Hiç kıpırdamadan oturuyordu. Bosch bu davranışına ne anlam vereceğini bilemedi. 20 saniye sonra, eğer biraz daha düşünecekseniz, telefonunuzu kullanmak isterim dedi. Mutfakta dedi Locke, gözlerini bile açmadan. Bosch özel ekibin telefon numaraları arasından, Amado'nun ev numarasını bulup çevirdi. Adli tıp uzmanının sesinden onu uyandırmış olduğunu fark etti. Seni uyandırdığım için üzgünüm ama şu yeni bebekçi olayında işler çok hızlı ilerliyor. Gazetedeki yazıyı okudun mu? Evet ama katilin bebekçi olduğu konusunda kesin kanıtlar bulunmadığı söylenmişti. Doğru, ben de bunun üzerinde çalışıyorum. Sana bir şey soracağım. Sor bakalım, dün ifade verirken kurbanların tümünden alınmış kanıtların tecavüz araştırmasından geçirildiğini söyledin. Bu kanıtlar nerede şimdi? Uzun bir sessizlikten sonra Amado yanıtladı. Herhalde kanıt deposundadır. Adli tıp bir olayın dosyası kapandıktan 7 yıl sonrasına kadar kanıtları saklamaktır. Yani temiz hikayesi filan olur diye. Şimdi ise katil öldüğüne göre kanıtları bu kadar uzun süre tutmaya gerek yok ama deponun temizlenmesi için adli tıp şefinin emri gerekli. Sen Church'ü öldürdüğün zaman şefin bunu düşündüğünü ya da yaptırdığını sanmıyorum. Bürokrasi bu kadar hızlı işleyecek durumda değil. Bana kalırsa kanıtlar yerinde duruyordur. Depo sorumlusu 7 yıl sonra yok etme emri isteyecektir. Pekala dedi Boş heyecanlı bir sesle. Durumları nasıldır? Hala kanıt olarak kullanılabilirler mi? Yani analiz filan yapılabilir mi? Bozulma olacağını sanmıyorum. Sen nasılsın? İşim hep çok yoğun ama şimdi ilgimi çektin. Neler oluyor? 7 ve 11 numaralı kurbanlara ait kanıtları istiyorum. Nicole Knapp'le Sherlyn Kemp, tamam mı? 7 ve 11. Hani şu dükkan gibi. Anladım. 7, 11. Sonra ne yapacağız? Kıl taraması karşılaştırılması. Her iki kadında da aynı yabancı kıllar var mı? Bunu yapmak ne kadar sürer? 3 ya da 4 gün. Laboratuvara göndermek zorundayız. Belki adamları dürtükleyip daha kısa sürede yaptırabilirim. Bir şey sorabilir miyim? Bunu niye yapıyoruz? Bana kalırsa Church'ten başka bir katil daha vardı. Bir kopyacı. 7, 11 ve bu hafta cesedi bulunan kızı o öldürdü. Ve onun Church gibi tümüyle tıraş olmayı akıl ettiğini sanmıyorum. Eğer aynı kılları bulursak olayı bağlayabiliriz. 7 ve 11 numaralı kurbanlar için ilginç bir şey de ben söyleyeyim. Boş bekledi. Tanıklık etmeden önce her şeyi tekrar gözden geçirdiğim için hatırlıyorum. İki kurbanın cinsel uzuvlarında yırtılma olduğunu söylemiştim. İşte onlar 7. ve 11. kurbanlardı. Boş bir an durup düşündü. Salondan Locke'un sesi duyuldu. Harry, hemen geliyorum diye yanıtladı ve tekrar telefona döndü. Çok ilginç. Anlaşılan şu ikinci katil, her kimse, Church'ten daha acımasız biri. O iki kadın en kötü durumda olanlardı. Boş'un aklına yeni bir fikir geldi. Amado'nun dünkü ifadesinde bir nokta yerli yerinde değildi ama şimdi anlaşılıyordu. Prezervatifler dedi Boş. Ne olmuş onlara? Sen ifadende 12'lik kutuda yalnızca 3 tane kaldığını söyledin. Doğru, 9'u kullanılmıştı. Listeden 7. ve 11. kurbanı çıkarırsan geriye 9 kalıyor. Her şey birbirine uyuyor Harry. Tamam, yarın sabah ilk iş bununla ilgileneceğim. Bana 3 gün ver. Telefonu kapatınca Amado'nun bu gece uyuyup uyuyamayacağını merak etti. Locke kadehine tekrar şarap doldurmuştu ama Boş'a ikram etmedi. Devam etmeye hazırım dedi Boş, salona dönüp karşısına oturunca. Pekala, bu hafta bulunan cesedin bebekçiye yüklenen tüm özellikleri taşıdığını söylüyorsun, değil mi? Doğru. Ama bu kez cesetten farklı bir biçimde kurtulmuş. Diğerlerini açıkta bıraktığı halde bunu gömmeye özen göstermiş. Bu nokta ilgi çekici. Başka ne var? Davada verilen ifadelerden Church'ün 11. kurbanın katili olmadığı ortaya çıktı. Bir arkadaşı, 11 numaralı kurbanın öldürüldüğü gece Church'ün bir partide olduğunu gösteren bir video kaset getirdi. Kaset sağlam kanıt gibi görünüyor. Locke başını salladı ama sesini çıkarmadı. Hiç olmazsa gözlerini kapamadı diye düşündü Boş. Doktor çenesindeki kır sakalları ovalayınca Boş da aynı hareketi yaptı. Ve bir de 7. kurban var. Serone'nin telefondaki sesi tanıdığını anlattı doktora. Gerçi sesi tanıması kanıt olarak kullanılamaz ama bu tartışmayı yürütebilmek için haklı olduğunu varsayalım. Böylece betondaki sarışınla 7. kurban arasında bir bağlantı var. Video kaset, Church'ün 11. kurbanı öldürmediğini kanıtlıyor. Adli tıptan Amado'yu hatırlıyor musun? 7 ve 11 numaralı kurbanların yaralarının ötekilerden çok farklı olduğunu söyledi. Bir de makyaj malzemesi konusu var. Church'ün ölümünden sonra Hyperion sokağındaki evde makyaj malzemeleri bulunmuştu. 9 kurban üzerinde kullanılan malzemelerdi bunlar. Makyaj malzemesi bulunmayan 2 kurban ise 7 ve 11 numaraydı. Doğru, yani bu iki olay arasında birçok benzerlik var. Ayrıca Serone müşterinin sesini tanıdığını söylediği için bu hafta bulunan ceset de onlarla bağlantılı. 3 kadının yaşam biçimine bakarsanız bağlantılar biraz daha sağlamlaşıyor. Üçü de porno filmlerde çalışıyor ve telefonla müşteri buluyordu. Modeldeki ayrıntıların diğerleriyle uyumunu görebiliyorum dedi Locke. Gitgide kesinleşiyor. Katilden kurtulmayı başaran tek kadın da yine porno filmlerde oynuyor ve telefonla müşteri buluyordu. Ve tanımladığı katilin Church'le hiçbir benzerliği yoktu. Haklısın, bu nedenle Church olduğunu sanmıyorum. Bence 3 kurbanla kurtulmayı başaran kadın başka bir katilin eseri. Geri kalan 9'u ise Church'ün kurbanları. Locke yerinden kalkıp salonda dolaşmaya başladı. Bir yandan da eliyle çenesini sıvazlıyordu. Başka bir şey var mı? Boş klasörlerden birini açıp kent haritasını ve daha önce bir dizi tarih yazdığı katlı bir kağıt çıkardı. Haritayı dikkatle açıp masaya yerleştirdi. İşte bakın, 9 kurbana A grubu ve 3'üne de B grubu diyelim. Haritada A grubu kurbanların bulundukları yerleri işaretledim. Yani B grubu kurbanları hesaba katmazsak, coğrafi açıdan iyi bir yerleştirme planı ortaya çıkıyor. B grubu kurbanları Malibu, Batı Hollywood ve Güney Hollywood'da bulunmuşlardı. Ama A grubu Doğu Hollywood'la Silver Lake semti arasındaydı. Boş parmağıyla Church'ün cesetleri bıraktığı bölgeyi işaret etti ve bu bölgenin tam ortasında Church'ün ölüm tarlası olan Hyperion sokağı yer alıyor. Elindeki kağıdı haritanın üzerine bırakıp doğruldu. Burada Church'ün suçlandığı 11 cinayetin tarihleri var. Başlangıçta bir zaman modeli görülüyor. 30, 32, 28, 31 ve yine 31 gün arayla cinayet işlenmiş. Ama sonra bu model paramparça oluyor. Hatırlıyor musunuz? O zamanlar bizi ne kadar şaşırtmıştı. Evet, anımsıyorum. Cinayetlerin arasında 12, 16, 27, 30 ve 11 gün var. Model olmaktan çıkıyor. Ama şimdi A ve B grubunun tarihlerini ayırabiliriz. Boş kağıdı açtı. Locke başını eğip alt alta yazılı tarihlere yakından baktı. Saçsız ve çilli tepesinde incecik bir yara izi bulunduğunu fark etti Boş. A grubunda belirli bir zaman aralığı var diye devam etti. 30, 32, 28, 31, 31, 28, 27 ve 30 günlük aralarla cinayetler işlenmiş. B grubunda ise iki cinayetin arasında 84 gün var. Yaşadığı streste daha iyi başa çıkıyor. Anlamadım. Fantazilerini gerçekleştirdiği tarihlerin arasındaki süreyi stres birikimi denetler. Bu konuda ifade verdim. Bir kişi içinde bulunduğu stresi ne kadar iyi kontrol edebiliyorsa, işlediği cinayetler arasındaki süre o kadar uzar. İkinci katil stresini daha iyi kontrol edebiliyor. Ya da en azından o zamanlar öyleymiş. Boş odada dolaşan doktoru izledi ve bir sigara çıkarıp yaktı. Locke sesini çıkarmadı. Benim bilmek istediğim, böyle bir şeyin olup olamayacağı dedi Boş. Yani daha önce böyle bir örnekle karşılaştın mı? Elbette olabilir. Kara yürekler tek başına çarpmaz. Örnekleri görmek için kendi denetim bölgene bile baksan yeter. Şu Hillside canavarları mesela, hatta onlar hakkında ikisi de aynı adlı bir kitap bile yazılmıştı. 80'li yılların başında Sunset Strip canavarı ile gece avcısının kullandığı yöntemlerin arasındaki benzerlikleri anımsa, kısacası evet, mümkündür diyebiliriz. Bu olayların bir kısmını biliyorum ama bizimki farklı. Onların işlediği cinayetlerin bir kısmının araştırmasına katıldığım için bunun farklı olduğunu biliyorum. Hillside canavarları kardeş çocuğuydu ve birlikte çalışıyorlardı. Diğer ikisi de birbirini andırıyordu ama aralarında önemli farklar da vardı. Bu olayda ise biri çıkıp diğer katili en küçük ayrıntısına kadar taklit ediyor. Hatta öylesine dikkatle taklit ediyor ki hiç farkına varmıyoruz ve elimizden kaçıp kurtuluyor. Birbirinden bağımsız olarak çalışan ama tümüyle aynı yöntemi kullanan iki katil. Doğru. Yine de her şeyin olabileceğini söylerim. Bir örnek daha var. 80'li yıllarda Orange ve Los Angeles bölgelerinde cinayetler işleyen otoyol katili vardı. Boş başını salladı ama o olayların araştırmasına katılmadığı için fazla bilgisi yoktu. Bir gün polislerin şansı yaver gitti ve William Bunin adında bir Vietnam gazisini ele geçirdiler. Birkaç cinayetle arasındaki bağlantı saptanınca, geri kalanlarından da sorumlu olduğuna karar verildi. İdamla yargılanıp ölüm hücresine atıldı ama cinayetler işlenmeye devam etti. Bir gün otoyol polisi Randy Kraft adında birinin arabasını durdurdu ve bir ceset taşıdığını gördü. Kraft ile Bonin birbirini hiç tanımıyordu ama belirli bir süre otoyol katili takma adını paylaşmışlardı. İkisi de birbirinden bağımsız olarak insanları öldürürken herkes bu cinayetleri aynı kişinin işlediğini düşünüyordu. Boş'un üzerinde çalıştığı kurama en uygun örnek buydu. Locke artık gecenin geç saatinde evine geldiğinden dolayı duyduğu huzursuzluktan kurtulmuş, durmaksızın konuşuyordu. St. Quentin hapishanesinde araştırma yaptığım zaman tanıştığım, idam mahkumlarının hücrelerini denetleyen bir gardiyan vardı. Bana Kraft ve Bonin'le birlikte toplam 4 katilin gaz odasına gönderilmeyi beklediklerini söylemişti. Bu arada 4'ü her gün bridge oynarmış. Toplam olarak 59 cinayetle suçlanıp mahkum olmuşlar ve bridge oynuyorlar. Daha da önemlisi, Kraft'la Bonin'in düşünme biçimi birbirine öylesine benziyormuş ki, eşleştikleri zaman onları yenmek olanaksızmış. Baş haritayı katlarken sordu. Kraft'la Bonin kurbanlarını aynı biçimde mi öldürdüler? Aynı yöntemlerle mi? Tam olarak değil. Ama ben bu olayda da iki kişinin bulunduğu fikrindeyim. İlk katili izleyen ikincisi daha akıllı. Polisleri Church'e doğru yönlendirmek için neler yapması gerektiğini de biliyor. Ama Church ölünce onu kamuflaj olarak kullanamayacağını anladı ve adeta kendini gizlemek için yer altına girdi. Bush, doktorun yüzüne bakarken yepyeni bir fikir beyninde şimşek gibi çaktı. Sanki renkli bilardo topları bir tek vuruşla dört bir yana dağılmıştı ama hiçbir şey söylemedi. Bu yeni düşünce durup dururken ortaya atılamayacak kadar tehlikeliydi. Locke başka bir soru sormayı yeğledi. Ama taklitçi yer altına girince bile bebekçiyle aynı programı izlemeyi sürdürdü. Eğer hiç kimse kurbanlarını göremeyecekse bunu niye yaptı? Bebekçi olayında cesetleri kolayca bulunacak yerlere bırakmasının, yüzlerine makyaj yapmasının, erotik programının bir parçası olduğuna inanmıştık. Bir bakıma ancak böyle uyarılıyordu. Peki ama ikinci katil kurbanların bulunmasını istemiyorsa, niçin aynı programı uygulamayı sürdürdü? Locke iki eliyle masaya dayanıp ağırlığını dengeledi ve bir süre düşündü. Boş, bahçeden bir ses geldiğini sandı. Açık cam kapılardan dışarı bakınca, aydınlatılmış havuzun ardında yükselen, kapkaranlık dik yamaçlardan başka bir şey göremedi. Havuzun yüzeyi şimdi dümdüzdü. Saatine bakınca, gece yarısına geldiğini gördü. İyi bir soru dedi Locke, ama yanıtını bilmiyorum. Belki ikinci katil kendisi istemese bile, eninde sonunda cesedin bulunacağını düşündü. Biliyor musun, 4 yıl önce ve şimdi sana, gazeteye notları gönderen kişinin taklitçi katil olduğunu varsaymak zorundayız. Bu davranışı kendi programının teşhircilik yönünü gösteriyor. Anlaşılan Church, kendisini kovalayanları böylesine şaşırtmak gereksinimi duymadı. Taklitçi bizi taciz ederek kendini kurtardı. Doğru, kendisi eğlenirken, peşindekilerle dalga geçerken, işlediği cinayetlerin tümünü bebekçinin üzerine yıkıyordu. Anlıyorsun değil mi? Evet, peki sonra ne oldu? Gerçek bebekçiyi yani Bay Church'ü sen öldürdün. Taklitçinin ardına gizlenecek bir siperi kalmadı. Şimdi ne yapıyor? Yine cinayet işliyor ama kurbanını betonun altına gömerek gizliyor. Yani erotik programını tümüyle uyguladığını, kızın yüzüne makyaj yaptığını ve kimsenin görmemesi için gömdüğünü mü söylüyorsun? Böylece hiç kimse öğrenemeyecek. Evet, erotik programın bu ayrıntıları onu uyardığı için yine aynısını uyguluyor ama sırrı ortaya çıkacağı için cesetleri herkesin görebileceği yerlere bırakmıyor. Öyleyse bu notu niye gönderdi? Bu hafta polise bir not göndererek niye kendini açığa çıkardı? Locke bir süre düşünerek masanın çevresinde dolaştı. Özgüven dedi sonunda. Taklitçi son 4 yıl içinde güçlü olduğunu hissetmeye başladı. Kimsenin kendisini yenemeyeceğini düşünüyor. Bir psikopatın benliğinin parçalanma aşamasında sık rastlanan bir durumdur. Özgüveni ve yenilmezlik duygusu artarken aslında daha fazla hata yapmaya başlar. Benliği parçalanmaya başladığından kimliğinin ortaya çıkması kolaylaşır. Yani 4 yıl boyunca yaptıklarından dolayı suçlanmadığı için kendini güvende hissediyor. Kimsenin kendisine dokunamayacağını düşünüyor ve bizi taciz etmek için bir not gönderiyor. Doğru ama tek unsur bu değil. Başka bir unsur da kibir. Bebekçi konusunda önemli bir dava başlayınca dikkatlerin bir kısmını üzerine çekmek istiyor. Hareketlerine ilgi gösterilmesini istediğini kabul etmelisin. Ne de olsa daha önceki notları gönderen de Church değil, taklitçiydi. Sonuçta çok kibirli olduğundan, polisin kendisine ulaşamayacağından emin olduğundan bu hafta gönderdiği notu hazırladı. Hatta kendini adeta tanrı gibi gördüğünü söyleyebiliriz. Kolaysa beni yakalayın. Evet, dünyanın en eski oyunlarından biri. Ayrıca özellikle sana çok öfkelendiği için de bu notu göndermiş olabilir. Bana mı? Boş çok şaşırdı. Böyle bir şey hiç aklına gelmemişti. Evet, çünkü sen Church'ü onun elinden aldın. Ardına gizlendiği kusursuz siperi yok ettin. Sanırım bu notun varlığı ve basında yer alması senin davana pek yararlı olmadı değil mi? Hayır, beni batıracak. Belki de taklitçi senden intikamını bu yolla alıyor. 18. ayrımın sonu. Sayfa 190. Devamı 19. ayrımda.